Değerli Sorularla Risale takipçileri, Sorularla Risale programımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 25. söz, 25. sözden devam edeceğiz. Birinci şule, üçüncü şua, üçüncü şavka ele alacağız. Bu kısımda Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 3 ayrı gaybi haber türüne dikkat çekiyor. Birincisi ilahi gerçekler, ikincisi kevni gerçekler, üçüncüsü uhrevi ve berzahi haller. Şimdi teker teker bunların üzerine duracağız. Buyurun hocam.
Şimdi ilahi gerçekler derken hakaiki ilahiye diye ibarede öyle geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları, isimleri, şuunatı. Yani Allahu Teala'nın işte zatı ile ilgili ayetler var. Mesela leyse kemithlihi şey, hiçbir şey onun misli değildir. Ve lem yekul lehu kufuven ahad, ona denk hiçbir şey yoktur. Zatıyla alakalı ayetler. Şuunatı külle yevmin ve fişen. Allah her an bir tasarruftadır gibi. Şen çoğulu şuunat geliyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, işte ilim, irade, kudret gibi sıfatları var. Allah her şeyi bilendir. Faalü lima yurid. O ne dilerse onu yapandır. Bunlar da sıfatlarıyla alakalı. Ayet sonlarında genelde Allah aziz hakimdir, gafur rahimdir. Genelde bu tarzda ayetler biter. Oralarda Cenab-ı Hakk'ı isimleriyle anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in en büyük gaybi haberlerinden birisi Allah'ı bize anlatması. Çünkü Allah bize göre gayiptadır. Doğrudan görmüyoruz. Varlığı her ne kadar güneşten daha zahir olsa da ama gözle görülen bir varlık değil. İşte Allah-u Teala'yı isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunatıyla, zatıyla tanımak Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekliyle mümkün oluyor. Bu açıdan bu çok önemli. İkinci olarak kevni gerçekler, yani kainatla alakalı gerçekler. Dolayısıyla bu kainatta işte yaratılış nasıl oldu, alemin bir takım sırları, bunlarla alakalı pek çok ayet-i kerimeler var. Mesela işte اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Mesela gökler ve yer birbirine bitişik idi. Biz onları ayırt ettik. Birbirinden ayırdık. Bu ayet-i kerime kainatla alakalı. Demek ki başlangıçta yaratılışın hamuru beraber. Güneş, ay, yıldızlar, dünya, bunlar hepsi aynı hamurdan tabiri caizse. Daha sonra her biri yerlerine yerleştiriliyor. Sistem kuruluyor, dönüyor. Çarklar dönmeye başlıyor ve gökten yağmur yağdırılarak yerden hayat başlatılıyor. Devamı da onu anlatır. Ve cealna minelme külle şeyin hay. Her canlıyı sudan yarattık. Bunlar gibi çok ayetler var. Bir de uhrevi ve berzahi haller. Yani berzah kabir alemi, ruhun gönderildiği yer. Yani kabir dediğimizde cesedin bırakıldığı yerdir. Berzah dediğimizde ruhun gönderildiği yer. Ve min veraihim berzahun ila yevmi yub'asun. Yeniden diriltilecekleri güne kadar onlar için bir berzah vardır. Ayet-i kerime böyle söylüyor. Ruhların kıyamete kadarki dönemde bulunduğu alem tabiri caizse. Kur'an'da buna yer verilmiş. Öte yandan işte kıyametin kopması, daha sonra mahşer meydanında insanların toplanması, bir muhasebe eleğinden geçmeleri, bir mahkeme-i kübranın kurulması, devamında cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme gönderilmesi. Bütün bunlar uhrevi haller. Kur'an-ı Kerim bize bunları anlatıyor.
Bu kısımda Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri gerçeklere muhatap olabilmenin dört esasından bahsediyor. Hakaiki ilahiye ve hakaiki kevniyi beyandan sonra ve safai kalp ve tezkiye-i nefisten sonra ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra diyor. Dört şey, safai kalp, tezkiye-i nefis, ruhun terakkiyatı, aklın tekemmülü. Bunları biraz açabilir miyiz hocam?
Evet, bunlar gerçeklere muhatap olmanın ölçüsü olarak verilmiş. Şöyle anlatayım. Mesela bebek dünyaya geldiğinde gayet zayıftır, acizdir. Ama gün geliyor, elleri güçleniyor ve bir şeyler kaldırabiliyor. İnsanda kalp, nefis, ruh, akıl bunlar var. Ama bunların da belli bir merhaleden geçmesi lazım ki o şekilde fonksiyonel olabilsin. Bunlardan birisi safayı kalp. Kalp safi olacak. Yani aynayı düşünün. Kalp gerçeklere yönelmiş bir ayna gibi. Ama ayna tozlu veya kirli veya diyelim buğulanmış bir şey göstermiyor. Veya kırılmış veya eğri büğrü. Böyle olursa fonksiyonu icra edemez. Demek ki kalbin safi olması lazım. Hırlı hıçtan azade, pırıl pırıl tertemiz bir kalp. Bu işte zikirle, tefekkürle, iyi niyetlerle elde edilecek olan bir durumdur. Sonra tezkiye-i nefs, nefsin arıtılması. Ha, petrolün arıtılması var ya, ham petrol bir işe yaramıyor. Pistir, kokusu berbattır. Ama arıtıldığında yüzlerce madde ondan elde ediliyor. Her biri de faydalı. Nefis normalde o ham petrol gibi tabiri caizse pis. Ama nefsi tezkiye etmek, gadefle hemen zekkâhe, nefsini tezkiye eden felaha ermiştir. Tezkiye etmek derken arıtmak, kötü duygulardan, kötü meyillerden, kötü hayallerden nefsi kurtarmak. Böyle olduğunda demek ki nefis de kemalini buluyor. Nüfusu seb'a diye bir tabir vardır. 7 merhaleden geçiyor. Bunun neticesinde kamil bir nefis haline gelebiliyor. Bir de ruhun terakkiyatı, ruhun ilerlemesi. Yani ruhun da kendine göre bir tekemmülü söz konusu. Ve dördüncü olarak da aklın kemale ermesi. Aklın tekemmülü. Yani çocukta da akıl var ama o çocuk aklıyla henüz o kadar bir değerlendirme yapamıyor. Bu aklın beslenmesi lazım. Okuduğumuz kitaplar aklı besler. Eğer besleyecek kitapları okumuşsak, bunların neticesinde akıl fonksiyonel bir hale gelir. Öyle ki bu nurani cevher, akıl cevheri hakikatlere açılan bir göz olur. Akıl gözü diyoruz mesela ve bu şekilde akıl gözüyle bunlar halledilmiş olur.
Kur'an'ın Şebabeti bölümüne geldik. Bu bölümde Üstadımız Ya Ehlel Kitap ayet-i kerimesini nazara veriyor. Buradan bu asrın alabileceği ders olarak Ya Ehlel Mektep manasına tazammın ettiğini söylüyor bu ayetin. Bunu biraz açabilir misiniz hocam?
Evet. Kur'an'ın şebabiyeti derken, şebabiyet gençlik. Daha önce bir münasebetle geçmişti. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Yani normalde insanların yaptığı kanunlar gün gelir ihtiyarlar. Hatta birkaç yıl içinde yenilenen kanunlar oluyor. Hatta anayasalar bile değişiyor. Değişmez denilen maddeler bile zamanla değişiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir gençlik var. Kur'an-ı Kerim 14 asır evveline hitap ettiği gibi günümüze de hitap ediyor. Ben bunu şahsen şöyle anlıyorum. Mesela o gün insanlar gıdaya muhtaçtı, günümüzde de muhtaç. Havaya, suya, güneşe muhtaçtı, günümüzde de muhtaç. Demek ki Kur'an'ın hakikatleri hava gibi, su gibi, güneş gibi, gıda gibi. Böyle olunca bunlar eskimiyor. İhtiyaç daima tekerrür ediyor. Ve burada verilen örnek, sizin de nazara vermiş olduğunuz, ya ehlel kitap manasının, ya ehlel mektep manasını tazammun etmesi. Ehli kitap demek, Yahudi ve Hristiyanlar için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar kitaplı insanlar. Ellerinde Tevrat var, İncil var. Ama o günün Arapları kitapsızdı. Ümmiler deniliyor onlara. Ümmi, okuma yazmaları yok ve önlerinde bir kitap da yok. Ehli kitabın ayrıcalığı var. Az çok okumuşlar, az çok biliyorlar. Şimdi 20. yüzyıl, hani bu eserin yazıldığı dönem itibariyle düşündüğümüzde, kitabın çok yaygınlaştığı bir dönemdir. Ve 20. yüzyılın sonlarına doğru, sizlerin de bizlerin de yaşadığı dönem, kitap gerçekten çok artmıştır. Ve dolayısıyla ehli kitap denildiğinde, ehli mektebi de tazammun etmesi önemli bir mana açılımı oluyor.
Evet.
Ey kitap okumuş insanlar, işte ehli kitaba yönelik ayetleri bu manada değerlendirdiğimizde çok güzel mesajları ifade ediyor. Mesela lime telbisunel hak bil batıl, hakkı batılla niye birbirine karıştırıyorsunuz? Bile bile hakkı niye gizliyorsunuz? Bu mealde ayet-i kerimeler var. Bunları doğrudan ehli mektebe yönelik, yani okumuş insanlara yönelik bir hitap olarak düşündüğümüzde çok güzel bir mana açılımı meydana geliyor. Tabii biz bunu söylerken oradaki ehli kitap manasında Yahudi Hristiyanlar yine muhataptır. Ama mananın bir açılımı olarak günümüzde ehli mektebe de bunun şumulu var.
Evet. Hocam bu bölümde üstadımız cinnilerin de medeniyete hazıraya, günümüz medeniyetine katkıların olduğundan bahsediyor. Bu konuda ne dersiniz?
Ya bu ilginç bir bölüm gerçekten. Yani günümüzde belki de gündeme gelebilecek bir mesele. En azından filmlerle geliyor. İşte Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter gibi filmlerde bir takım karakterler var. Bunlar bizim gördüğümüz varlıklar değil.
Evet.
Ve gerek bizdeki gerek onlardaki cin anlayışını yansıtan karakterler. Ve bu şekilde zihinler de bir nevi buna hazırlanıyor. Onları izleyenler, ya demek başka varlıklar da var gibi bunu söyleyebiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de surelerden birisi Cin suresi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulü Sagaleyn, yani hem insanlara hem de cinlere peygamber. Onlar da bu dünyanın sakinleri, bizim gözle görmediğimiz sakinleri ve insanlarla bir derece münasebeti olabilir. Hemen her yerde az çok bu konuda tecrübesi olanlar vardır ve onlarla görüşenler vardır. Ben görüşen birisinden dinledim. Dedi ki, hocam dedi, ben şu an sizi nasıl görüyorsam onları da benzeri şekilde görüyorum. Sizinle konuştuğum gibi onlarla konuşuyorum. Dolayısıyla yani cinlerin kendilerine göre tecrübeleri vardır. Eğer doğru söylerlerse, tecrübelerini düzgün bir şekilde paylaşırlarsa onlardan istifade etmek mümkündür. İşte Piri Reis'in haritası gibi veya Mısır piramitlerinin durumu gibi şu an bilimin izah etmekte zorlandığı şeyler var. Belki de bunlarda cinnilerin de katkıları var. Ve hani bazıları işte benim cinnim var, o bana ilham ediyor gibi söylüyorlar. Bu doğru da olabilir. Buradaki beyandan da doğru olabileceğine bir istidlalde bulunabiliriz.
Evet. İkinci derecede günümüz medeniyetiyle İslami medeniyet arasında, yani felsefi medeniyet ile, felsefenin kurduğu medeniyet ile İslam medeniyeti arasında bir muvazene var, bir karşılaştırma var. Bunu kısaca bir açıklayabilir misiniz hocam?
Evet, tabi konu çok uzun. Tabi medeniyet, doğrudan bu konuda kitaplar yazılmış. İşte Batı medeniyetini anlatan veya tarih boyu meydana gelen medeniyetleri anlatan kitaplar var. Burada çok kısa bir değerlendirme belki yapabiliriz. Bediüzzaman bunu değişik eserlerinde de nazara veriyor. Dayanak noktası, hedef, hayat düsturu, cemaatlerin rabıtası ve gayesi. Bu gibi noktalardan iki medeniyetin, yani İslam medeniyetinin ve günümüz medeniyetinin mukayesesini yapıyor. Dayanak noktası günümüz medeniyetinde kuvvet, yani kuvvetli olan haklıdır gibi bir felsefe geliştirmişler. Ve kuvvetli olan istediği yeri istila ediyor, istediği gibi hükmünü oynatmaya çalışıyor. İslamiyet'te ise haklı olan kuvvetlidir. Kuvvete bedel hak esastır. Hedef olarak Batı medeniyeti veya zihniyet olarak Batı medeniyeti diyelim, bu içimizde de olabilir, menfaati gaye ediniyor. Yani hedef olarak önüne öyle bir hedef koyuyor. Menfaat kendi çıkarının takipçisi. Ama İslamiyet'te ise menfaat değil, bunun yerine fazilet ve Allah'ın rızası esas alınıyor. Cemaatlerin rabıtası olarak günümüz medeniyetinde unsuriyet, menfi milliyet ön planda ve bunun ortalığı karıştırdığı gerek ülkemizde gerek başka yerlerde görülen bir durum. Bunun yerine dinden gelen bir kardeşlik ve işte aynı vatanda olmak, aynı insan grubu içinde olmak gibi bu gibi irtibat vasıtaları var. Din bunu esas alıyor. Mesela hepimizi bir Adem'e bağlıyor. Adem'in çocuklarıyız. Ya beni Adem, ey Adem oğulları diye hepimize bu şekilde hitap ediyor. Öte yandan ya eyyühen nas diyor. Ey insanlar, insan olmakta müştereyiz. Ve bir de din noktasında innemel mu'minuna ihva, müminler kardeştir. Bu esası getiriyor. Gaye itibariyle Batı medeniyeti, günümüz medeniyeti nefsani hevesatı tatmine yönelik ve ihtiyaçları artırmaya yönelik bir medeniyet ve ihtiyaç çarkı üzerine kurulmuş. İhtiyaçlar devamlı artırılıyor ve ona göre kendi medeniyetlerinin çarkını döndürmeye çalışıyorlar. Buna mukabil İslamiyet'te yani insanı insan yapmak, kamil insan haline getirmek, insanı kamil modeli bu ortaya konuluyor. Ve bu şekilde ikisi mukayese edildiğinde gerçekten de çok büyük farklar var. Mesela insan normalde bencildir ama İslam'ın verdiği terbiye insanı zekat verir hale getirir, sadaka verir hale getirir. Hatta isar ve yusirun ala nefsim ve lev kana bihim hasasa. Yani kendileri muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Böyle bir noktaya getirir.
Hocam Kur'an'da dörde kadar evlilikten bahsediliyor. İzin veriliyor. Günümüzde ise tek eşlilik esas tutuluyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Şimdi Batı medeniyeti mensupları Kur'an'ı ve İslam'ı tenkit ederken bu noktalardan bayağı saldırırlar. Evet. Ve hani kadın erkek eşitliği tarzında meseleyi oraya getirirler. Feminist hareketler var. O hareketlere dayandırırlar. Ve bu noktadan İslamiyet'e saldırmaya çalışırlar. Tabii insaflı değerlendirmek lazım. Yani bazı ölçüleri bilirsek herhalde konuyu muhakemeli bir şekilde değerlendirmiş oluruz. İslamiyet geldiğinde evlilikte sınır yoktu. İslamiyet buna dört diye bir sınır getirdi. Ve dört taneyle evlenin diye bu bir emir de değil. Orada bir genişlik var. Bir de aralarında adaletle muamele etmek şartı getiriliyor. Eğer adalet yapamayacaksanız fevvahide bir taneyle evlenin. Ve genelde İslam dünyasında bir evlilik esastır. Ama özel durumlarda birden fazla evliliği gerektiren özel bazı haller olabilir. Mesela Almanya 2. Dünya Savaşı'nda bayağı erkek nüfusunu kaybetti. Kanunları ikinci evliliğe müsait değil ama göz yumdular. Ta ki nesilleri kısa zamanda derlenip toparlansın. Ve bu şekilde uygulamada bu oldu. Bir de diyelim ki kadının rahatsızlıkları olabilir. Böyle bir durumda kocası ya onu diyelim boşayacak veya bir başkasıyla da evlenecek. İkisiyle beraberliği olacak. İşte İslamiyet onu boşamasındansa beraberliği ön plana çıkarmış oluyor. Bir de bu biraz da batı zihniyetine bir reddiye tarzında nazara verilebilir. Batıyı bilenler bilirler. Yani evet kanunlarında tek evlilik vardır. Ama tek evliliğe riayet edebilen çok az insan vardır. Yani gayrimeşru beraberlik evet. Orada hayatın bir parçasıdır. Tenkit ederlerken yani kendi durumlarının herhalde farkında değiller veya görmezden geliyorlar. İnsaflı olsalar böyle bir tenkide yapmamaları gerekir.
Kayıt dışı zaten yaşanıyor bu durum.
Yani fiilen onlarda 2, 3, 5, 10 artık ne kadarsa evet. Sınırı olmaz bir şekilde uygulamalarında var. Evet. Ama lafa gelince İslamiyet'i bu noktadan tenkit etmeye çalışıyorlar. İslamiyet buna hem nikah şartı getirmiş oluyor hem de belli bir sınır getiriyor. Ve durup dururken de dörde kadar evlenin demiyor. Özel durumlarla alakalı. Evet.
Kur'an'da kadına miras olarak erkeğin yarısının verilmesi de çok tenkide maruz kalıyor. Evet. Bu konuyu nasıl anlayabiliriz?
Ayet-i kerimede velizzeker mislu hazzil ünseyeyn denilmiş. Yani erkek için kadının iki katı var. Yani bu durumda şöyle oluyor. Diyelim bir baba vefat etti. Bir kızı bir oğlu var. Oğlana iki hisse, kıza bir hisse. Böyle olunca iki katı, yani erkeğin hissesi kızın iki katı oluyor. Tabii görünüşte bu adalete ters gibi. Evet, eşit değildir ama adalettir. Bir bütün olarak meseleye bakmak lazım. Yani normal şartlar altında İslamiyet'te evin yükü erkeğin omzundadır. Yani maişeti temin etmek, masraflar erkeğe aittir. Böyle olunca erkeğin masrafı fazla, mirasta ona hisse fazla verilmiş. Ve o şekilde o ihtiyacını karşılamış oluyor. Kadının ise bu noktada bir mükellefiyeti yok. Ona daha az verilmiş. Yani burada evet bir eşitlik yok ama bir denge vardır, bir adalet vardır. O noktada bakmak gerekir. Ve günümüz şartlarında, günümüz hukuk sisteminde de doğrudan Kur'an'a göre bir uygulama yapılmıyor. Ama fertler serbesttir. Eğer mahkemeye intikal etmezse İslam hukukuna göre de bu tarz taksimat yapabilirler.
Hocam, dördüncü esasta Kur'an'ın suretperestliği men ettiğinden bahsediliyor. Ve Üstad'ın şöyle bir cümlesi var. Gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulm-i mütehaccir veya bir riyay mütecessit veya bir hevesi mütecessimdir. Bu kısmı nasıl anlayabiliriz?
Evet. Gölgeli gölgesiz suretler derken heykeller ve resimler. Malum heykelin gölgesi de var, resmin gölgesi yok. Ama tabii resmin hepsi yasak anlamında da değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte o ressamların yaptığı resimlere, diğer alemde onlara denilecek ki haydi bunlara hayat verin. Bu hadise dayandırılarak resminde yasaklandığı ifade ediliyor. Ama ilgili hadisten de gördüğümüz bunların daha çok putlaştırılan şahsiyetlerle alakalı olması. Yani bu tür olanları asmak, bu tür olanları ön plana çıkarmak dinen uygun değil. Ama diyelim kişinin hatıra resimleri vardır, fotoğrafları vardır. İslamiyet bunları reddetmiş de değil. Ona da bir açıklık getirmiş olalım. Evet. Ve bugün Batı medeniyetinde mesela kilisede bile bayağı heykeller vardır. Ve belki kilisedeki heykellerde doğrudan hani müstehcenlik görmeyebiliriz de fakat normal günlük hayatta çok müstehcen heykeller de yapılıyor. Çok müstehcen resimler de yapılıyor. Hatta ilgili bölümlerde müstehcenlik oranın bir parçası gibi, o alanın bir parçası gibi kullanılıyor. Bediüzzaman bunların zararlarına dikkat çekiyor. Ve bunların putperestliğe yol açabilmesine dikkat çekiyor. İşte cahiliye Arabı önüne kendi putunu koyuyor, tapıyor. Zamanla insanlar belki bir hatıra olsun diye onu yapmış olabilir ama putlaştırabiliyorlar. İslamiyet bunun önüne geçmiş oluyor.
Kutsiyet atfediyorlar.
O kutsiyeti izale ediyor. Evet.
Hocam, yine bu bölümde Batı medeniyetinin tesettür noktasında Kur'an'a karşı tenkitleri var. İşte kadınların tesettürünün bir esaret olduğundan ve kadınların serbestiyetini engellediğinden bahsediliyor. Bu konuda üstadımızın açıklamalarından ne anlayabiliriz?
Evet, yani kadının tesettürü Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı ayette var. Bunlardan birisi Nur 30-31. Ayetler. Evet. Diğeri de Ahzab 59. Ve bunlardan birisi kadının başörtüsünü emrediyor. Diğeri de dış örtüsü, cilbap şeklinde geçer. Aslında yani Batı medeniyeti, zihniyeti bunu tenkit ederken din adına bunu tenkit etmeleri herhalde tasavvur edilemez. Neden? Çünkü İncil'e baktığımızda orada da tesettür vardır. İncil'i okuduğumuzda kadınların tesettürlü kıyafeti nazara verilmiştir. Dolayısıyla dindar bir batılının bu noktada İslami kıyafeti kadınların tesettürünü tenkit etmesi düşünülemez. Hatta Necip Fazıl'ın ben bir değerlendirmesini hatırlıyorum. Diyor ki, çıplaklık 20. yüzyılın problemi diyor. Daha önceki yüzyıllarda, mesela Batı toplumlarına da bakılsa, onlar da tesettürlüdür diyor. Evet. Orta Çağ'la ilgili filmlere falan bakılsa genelde öyledir. Dolayısıyla yani bu tesettür ne getiriyor, ne götürüyor, ona bakmak lazım. Kadın erkek birbiriyle imtihan ediliyor. Ve bu noktada işte biri güzelliğe meftun, diğeri güzelliğini göstermeye müheyya, yaratılış böyle. Ateş barut gibi tabiatlarında bir farklılık var. Ve bu bir imtihan, kadınla erkeğin imtihanı. Bu noktada kadının kendine dikkat etmesi. Dikkat etmenin de en önemli şartlarından birisi güzelliğini izhar etmemesi. İşte tesettür bunu sağlamış oluyor. Evet. Ve bunun yerine evlenirler, meşru bir şekilde hayatlarını devam ettirirler. İslamiyet bunu getiriyor. Ama çıplaklık ise tesettürden uzaklaşmak toplumda çok ciddi problemleri de beraberinde getirdiği bir vakadır. İşte sözlü sataşma veya fiili sataşma, tecavüz, bu gibi durumlar, bunlarda çıplaklığın da çok ileri derecede bir payı vardır. Dolayısıyla aklı selimle buna itiraz edebilmek mümkün değil.
Hocam, burada Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın meydan okumasına, tahat diye yeni bir boyut getiriyor, yeni bir açılım getiriyor. Şöyle, ikinci vecih şudur ki cin ve insin, hatta şeytanların netice-i efkarları ve muhassalayı mesaileri olan medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'an'ın ahkam ve hikmet ve belagatına karşı aciz derekesindedirler demektir. Nasıl da numunesini gösterdik. Bu bölümden ne anlamalıyız?
Şimdi burada Kur'an'ın meydan okumasına ikinciye bir bakış getirildi. Normalde biz hani bütün ins cin bir araya gelse Kur'an'ın bir benzerini getiremez. Daha çok bunu söz olarak anlıyoruz. Zaten burada birincide de o manayı veriyor. Yani kelam olarak Kur'an'ın bir benzeri getirilemez. Ama bir başka yön ise ahkam olarak da hükümler itibariyle Kur'an'daki hükümlerden daha güzel bir hüküm getirilemez. Kur'an'daki edebiyat anlatım tarzından daha güzel bir anlatım olamaz. Kur'an'ın ortaya koyduğu medeniyet esaslarından daha sağlam esaslar ortaya konulamaz. Bu çok muhteşem bir mana. Yani ne gibi? Diyelim ki Allah faizi haram kılmış. Bu bir hükümdür. Faizi methedecek bir sistem yok dünyada. Bugün kapitalist ülkeler bile faiz oranını nasıl düşürürüz, hatta sıfır faizli sisteme nasıl geçeriz, bunu araştırıyorlar. Veya diyelim zekat, sadaka, hüküm. Bunların verilmesiyle ilgili hüküm var. Bunun yerine insanları cömertliğe teşvik edecek, toplumda dengeyi sağlayacak daha güzel bir sistem ortaya konulamamış. Dolayısıyla bu da Kur'an-ı Kerim'in haydi bir benzerini getirin ifadesine dahil olan durumlar.
Evet. Programımız burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.